Ayrım 49.
Cevat Paşa Ankara'ya geldikten sonra durumu anlamış ve teklifinin uygulanması gerektiği görüşüne vararak derhal milletvekilliğinden çekilmiştir. Kendisinin yaratılmak istenen durumlarla hiçbir ilgisi bulunmadığı bizce de anlaşılmıştır. Gerçi Kazım Karabekir Paşa istifa ettiğini şu gün ve şu saatte gibi açıklamalarla birçok komutanlara ve bu arada Cevat Paşa'ya bildirmişse de bu bildirme Diyarbakır'dayken teklifimin gerçek sebebini anlamakta, Paşa'yı kararsızlığa düşürmekten öteye bir tesir yapmamıştır. Cafer Sayyar Paşa da şu cevabı verdi. Makine başında. Diyarbakır 31.10.1924. Ankara'da Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Milletvekili ve komutanlık görevlerinden birini bırakmamız gereği uygun görüldüğü takdirde, milli görevlerin en saygıdeğeri olarak kabul ettiğim yasama görevini yapmayı tercih etmekte olduğumu saygılarımla arz ederim efendim. 7. Kolordu Komutanı Tüm General Cafer Sayyar. Komple düzenleyenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri blöf ortaya çıkarıldı. Efendiler, aynı zamanda milletvekili olarak bulunan Genelkurmay Başkanı ve komutanlar, orduda siyasetle ilgili unsurların bulunmasındaki sakıncayı anlayarak, bu yoldaki teklifimi iyi karşıladıktan ve bana fiili olarak güvenlerini gösterdikten sonra, Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve komutanlıkta kalmaları uygun görülemezdi. Bu bakımdan derhal askeri görevlerine son verildi. Yerlerine gerekenler tayin edildi ve durum Milli Savunma Bakanlığı'nca bütün orduya bir genelgeyle bildirildi. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığı'nca bir emir gönderilerek askeri görevlerini yerlerine atanan şahıslara usulüne bağlı teslim ettikten ve sonucu da bildirdikten sonra meclisteki yasama görevlerine başlayabilecekleri bildirildi. Bu durum Başbakan tarafından resmen Meclis Başkanlığı'na da yazıldı. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askeri görevinin devir ve teslim işleri için yeniden Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa Sarıkamış'tan kendi yerine gelecek olan komutan göreve başlayıncaya kadar meclis dışında kalmaya mecbur edildi. Milletvekilinde kalmak isteyen iki komutanın ordu ilgisi kesildi. Böylece komple düzenleyenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri blöf meydana çıkarıldı. Efendiler, 1 Kasım 1924 günü meclisin ikinci toplantı yılının açılış günüydü. Bu münasebetle oturumu ben açtım. Açılış nutkunu söyledim. Ben bakanlık kürsüsünden ayrıldıktan sonra Fevzi, Fahrettin, Ali Hikmet ve Şükrü Naili Paşaların istifa yazılarıyla Başbakan İsmet Paşa'nın ordudaki komuta değişikliği ile ilgili 31.10.1924 tarihli yazısı sırayla okundu. Meclisin 5 Kasım günü toplanacağı bildirilerek oturuma son verildi. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa 1 Kasım 1924 tarihli bir yazıyla Meclis Başkanlığı'na başvurarak Milli Savunma Bakanlığı'nın kendisinin meclise katılmasını yasakladığından şikayet etti. 5 Kasım günü mecliste okunan bu yazıda Kazım Karabekir Paşa diyordu ki, Ordu Komutanlığı'ndan çekilmemden 5 gün sonra 30.10.1924 Cuma günü geceleyin Milli Savunma Bakanı'nın Sarıkamış'tan yerime gelecek olan komutan göreve başlayıncaya kadar beni meclise katılmaktan alıkoymak isteyen bir yazısını aldım. Yazı şu cümlelerle son buluyordu. Bununla birlikte bu konuda yetkili olan Yüce Meclis'in kararını beklediğimi arz ederim. Kazım Karabekir Paşa aynı tarihte Milli Savunma Bakanlığı'na da bir yazı yazarak devir ve teslim işlemleri öne sürülerek belirsiz bir süre için yasama görevine başlamaklığım bildiriliyor. İstifa ettiğim gün yerine gelecek komutanı bekleme şartı ileri sürülmemişti. 5 gün sonra bilmem neden böyle bir bahane ortaya atıldı. Meclise katıldıktan sonra geçici bir süre içinde olsa yeniden bir görevi kabul hem benim kendi isteğime hem de meclisin kararına bağlı olduğundan durumu meclis başkanlığına yazdığımı arz ederim. Efendiler, ordumuzun yükseltilip güçlendirilmesi için rapor ve tasarılar sunduğundan söz eden ve onlar dikkate alınmadığı için üzüntü ve endişem çok büyük duyulan eski müfettiş paşa, memleketin üçte birine yayılmış koskoca bir orduyu keyfinin istediği anda 5 satırlık bir kağıtla başsız bırakmanın ne kadar hafif, ordunun yükseltilip güçlendirilmesi açısından gerekli olan disiplini de ne denli bozucu bir hareket olduğunun farkında görünmüyor. Dikkate alınmadığını iddia ettiği raporları ve tasarılarıyla yapamadığı bir işi, devletin bir ultimatum aldığı ve ondan dolayı olağanüstü toplanmak üzere çağırdığı mecliste yapmaya kalkıştığını ileri süren müfettiş paşa, kendisi gibi hareket eden arkadaşlarıyla birlikte ve pek elverişsiz bir zamanda orduya ne kötü bir anarşi örneği olduğunu anlamak istemiyor. Ordumuzun yükseltilmesi için ileri sürdüğü düşünce ve görüşlerine gereken değerin verilmemiş olmasına gücenmiş olan zat, askeri görevlerin devir ve tesliminin kanuni bir vazife olduğunu, ordudaki yönetim ve disiplinin selameti için onu yapmaya mecbur bulunduğunu bilmez gibi görünüyor. Üzerindeki askerlik görevinin sona erdiğini meclise resmen bildirecek makamın ona bu askeri görevi vermiş bulunan makam olmak gerektiğini dikkate almıyor. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın meclis başkanlığına sunduğu yazının arkasından başbakanın bir yazısıyla iki eki de okundu. Milli Savunma Bakanı Kazım Karabekir Paşa'nın bütün iddia ve düşüncelerinin doğru olmadığını açıkladıktan sonra ona ordu müfettişliği ile ilgili görevlerin ve gizli belgelerin yerine gelecek olan komutana kendisi tarafından devir ve teslim edilerek sonucun bildirilmesini bir daha belirtiyor ve emrediyordu. Acaba bu son uyarıdan sonra eski müfettiş paşa anlamış mıdır ki vatanın savunulması için ordusu ile ilgili önemli görevi ve gizli belgeleri devlet onun şansına güvenmiş ve teslim etmiştir? Onların yerine gelecek ve devlete karşı sorumlu olacak bir komutan gösterilmeden kendiliğinden istediğine terk ve teslim etmesi büyük bir suçtur. Hakkında ağır kanuni işlem yapılmasını gerektirir. Bunları anlamış mıdır? Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce meclise sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce meclise sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışmakta kusur etmediler. Feridun Fikri Bey, Tunceli Milletvekili, ilk olarak ortaya atıldı. Rehbi Bey, Balıkesir Milletvekili, meclise katılan bir arkadaşı bir üyeyi görüşmelere katılmaktan herhangi bir kuvvet alıkoyabilir mi, böyle şey olur mu şeklinde konuşma ve suçlamaya başladı. Sayın Milletvekili, fikir arkadaşının mecliste bir an önce faaliyete geçirebilmek için kanun kuvvetini, onun kahredici kudretini, o kuvvet ve kudreti kullanabilmek için yüce meclisin ve milletin güven ve itimadını kazanmış olan kimselerin azim ve kararlarında ne derece kesin olduklarını unutmuş gibi görünüyordu. İsmet Paşa'nın konuşması bu yaygaraları susturdu. Bu konudaki görüşmeler kapandı. Paşalara verilen emirler olduğu gibi uygulatıldı. Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti. Meclis genel görüşmeye geçti. Görüşülecek konu mübadele İmar ve İskan Bakanlığı ile ilgili gen soruydu. Başbakan İsmet Paşa kürsüye çıkarak şu teklifte bulundu. Birçok konuşmacının imar ve iskan işleri üzerinde değil, çeşitli vesilelerle diğer bakanlıklarla ilgili işler üzerinde durduklarını gördüm. Hatta bazı konuşmacılar başbakanın devletin iç ve dış siyaseti üzerinde uzun uzadıya geniş bilgi vermesini istemişlerdir. Bu isteklerin hepsini de memnuniyetle benimsiyorum. Mübadele Bakanı Yüce Meclis'in uygun görüp oy vermesiyle başkan vekiline seçilmiştir. Ancak bundan dolayı gen sorunun önem ve kapsamının hiçbir şekilde hafife alınmamasını teklif ederim. Ben yerinde ve uygun taktiği severim. Böylece hükümet sahnenin perdesini kaldırdı ve oyun hazırlığı yapanların oyunları sahip olmalarını tabuklaştırdı. Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etmiş bulunuyordu. Efendiler, lehte ve aleyhte olmak üzere 30 kadar konuşmacı söz aldı. Adalet ve Milli Eğitim Bakanları da konuştular. Tartışma 5 saat hiçbir sonuç alınmadan devam etti. Gensoru görüşmeleri ertesi güne bırakıldı. Ertesi gün 14.30'da görüşmelere başlandı. İlk söz alan İçişleri Bakanı ve Mübadele İmar ve İskan Bakanı Vekili Recep Bey oldu. Uzun açıklamalar yaparak konuştu. Muhalifler oturdukları yerlerden Recep Bey'e kısa sataşmalar yapıyorlardı. Recep Bey bir noktada dedi ki bazı gazeteler ve bazı kimseler diyorlar ki Ankara'da bir hükümet varmış. Meclisin bütün tatil zamanlarında memlekete ne kadar usulsüzlükler varsa hep bunlarla idare etmiş. Söylentilere göre bazı arkadaşların bir takım gizli defterleri de varmış. Orada bakanların yaptıkları kanunsuz işler yazılıymış. Bir gün gelecekmiş meclis toplanacak ve orada hükümeti hesaba çekeceklermiş. O zaman o gizli defterlerin içindekiler milletin huzurunda hükümetten sorulacakmış. İşte o gün gelmiştir. O defterlere yazılmış olanları milletin göz önüne döksünler. Feridun Fikri Bey arkadaşları adına çoğul şekli kullanarak cevap verdi. Sırasında dökeceğiz dedi. Recep Bey karşılık verdi. Dökünüz efendim, bekliyoruz. Hükümet milletin huzurunda bağrını sorumluluğa aşmış olarak daima karşınızdadır dedi ve şu sözleri ekledi. Memleketin gizliliğe, kapalılığa, belirsizliğe ve kararsızlığa tahammülü yoktur. Açıktan açığa tenkit yapılmadan her gün ufukta bir takım tehlike ve bulutların dolaştığını fısıldayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu körpe varlığın yapısında zararlı karışıklıklar varmış gibi göstermek bu memlekete karşı hainliktir. Herkesin köşede bucakta, koridorlarda, şurada burada gerçek dışı asılsız bir takım kuruntularla kamuoyunu bulandırmaktansa bu herkese eşitlikle açık olan millet kürsüsüne çıkıp gerçeği oradan söylemesi lazımdır. Gerçekler söylenmez ve yine bu asılsız, kuruntuya dayanan terkinlerde bulunmalarına bunu yapanların bu memleketin kaderiyle içten ve sağlam bir bağlantıları bulunmadığını hükmedeceğim. Ben kendim bunu böyle kabul edeceğim. Sanırım ki millet de böyle kabul edecektir. Bu kürsüye davet ediyorum. Ta ki millet bilsin. Gerçek ne taraftadır? Zan, kuruntu, lekeleme, suçlama ne taraftadır? Recep Bey'den sonra aleyhte konuşan bir takım milletvekilleri dinlendi. Onlara da Ticaret Bakanı Hasan Bey, Trabzon Milletvekili ve Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa cevap verdiler. Aleyhte söz alanlar arasında Rauf Bey de vardır. Ona da söz sırası geldi. Rauf Bey, İmar ve İskan Bakanlığı ile ilgili soru ve gen sorunun bütün hükümete yöneltilmesini uygun bulmamakla birlikte, Başbakan Paşa'nın bu davranışını mertçe buldu ve sözlerinin başında meclis bir kasıt karşısında bulunan hükümeti hücum durumuna geçmiştir dedi. Yunus Nadi Bey anlamadık dedi. Rauf Bey açıkladı. Dedi ki, tenkit edenler hükümete karşı konuşurken kasıtlı bir iş yapmışlar ve onu hücum ediyorlarmış gibi bir durum görüyorum. Rauf Bey, konuşmacıların ağır kelimeler kullanmamaları, konuşmalarında hükümeti küçük düşürücü ifadelere yer vermemeleri gibi öğüt verircesine yumuşak bir tavır takınarak Feridun Fikri Bey'in teklifine dokundu ve o teklifi savundu. Tunceli milletvekilinin teklifi bir parlamenter anketti. Meclis soruşturması yapacak bir komisyon kurulması için acele karar alınması isteniyordu. Feridun Fikri Bey'in bununla ilgili bir önergesi ve bu önergenin isim okunarak oya konması için de Feridun Fikri Bey ile birlikte daha 16 arkadaşının başka bir önergesi vardı. Rauf Bey dedi ki, soruşturma komisyonu diye tercüme ettiğim bir komisyondan söz edildi. Bundan söz eden Feridun Fikri Bey'dir. Rauf Bey sözüne şöyle devam etti. Bakanlar böyle bir komisyonun kabulünü bu ana kadar saygıya değer olan vatan ve millet duygularına karşı bir leke ve bir horlama saydılar. Yunus Nadi Bey Rauf Bey'in sözünü kesti. Biraz öyle dedi. Rauf Bey tekrar devam etti. Hepimizin yanılmaz olmadığımızı kabul ederek arz ediyorum ve bunun gerekli bulunduğunu ben de ilgili olduğum için herkesten önce ben istiyorum dedi. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu. Rauf Bey söz söylerken meclise karşı çok saygılı olduğunu göstermek için de fırsat düşürmeye dikkat ediyordu. Bir puntuna getirerek dedi ki, bu yüce meclisin çıkardığı kanunlara bazı sıfatlar yakıştırılmıştır, koridor kanunları denilmiştir. Rauf Bey yüce meclise saygı gösterilmesini istiyordu. Rauf Bey yüce meclisin cumhuriyeti ilan eden kanunu kabul etmesi üzerine takındığı saygısız tavrın unutulduğunu zannetmiş olacak. Mazhar Müfit Bey, Denizli milletvekili, onu ilk önce sayın arkadaşınız Muhtar Beyefendi söylemiştir dedi. Bu söz Rauf Bey'i konuşma yönünü değiştirdi fakat Muhtar Bey alındı. Sahip Bey Kozan söze karıştı. Nihayet Başbakanlık makamının araya girip uyarıda bulunması üzerine Rauf Bey sözüne devam ettirildi. Rauf Bey döndü dolaştı ve sonunda ilke meselesine dayandı. Tutumumuz, siyasetimiz kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesidir dedi. Yunus Nadi Bey'in sesi işitildi. Cumhuriyet. Rauf Bey cevap vermedi. Başladığı cümleyi şu şekilde bitirdi. Milli hakimiyetin varlığını gösterdiği tek yer Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyet sesleri bütün meclis salonunu doldurdu. Ali Sahip Bey, Kozan, Cumhuriyet dedi. Rauf Bey Ali Sahip Bey ile konuşmaya başladı. İhsan Bey söze karıştı. Yüksek ifadenizde açıklık yoktur Rauf Beyefendi dedi. Rauf Bey, açıktır çok rica ederim. İhsan Beyefendi. İhsan Bey o kadar açık değildir. Uzun süreden beri sizinle anlaşamadık dedi. Rauf Bey, İhsan Bey'in yüksek adalet duygusuna sahip bulunduğundan, hakimlik etmiş olduğundan söz ederek ona dedi ki, suçsuzluk esastır. Aksini ispat edemedikçe bir tarafı töhmet altında tutmak ve bunu böyle ifade etmek doğru değildir. İhsan Bey cevap verdi. Gerçeği söylemeyen sanıktan şüphe etmekte hakim haklıdır dedi. Rauf Bey ile İhsan Bey arasındaki bu karşılıklı konuşma biraz uzadı. Başkan söze karıştı. Rauf Bey devam etti ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bakanların görev ve yetkileriyle ilgili bir kanunun yapılması söz konusuydu. Bu yapıldığını bunu sorarım dedi. Efendiler, kanunların meclis tarafından yapılması tabii olduğu halde Rauf Bey bu soruyu hükümetten değil de kendisini de içinde üye olarak bulunduğu meclisten soruyordu. Rauf Bey Danıştay Teşkilatı'na temas ettikten sonra Men İşşekalet Kanunu, Eşkıyalığın Önlenmesi Kanunu uygulanmış mıdır şeklinde İçişleri Bakanı'ndan başlayarak Bayındırlık, Ticaret, Ziraat, Milli Savunma, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlarına çeşitli sorular yöneltti. Bütün bu sorulara Rauf Bey'in millet ve ordunun dikkatini çekmek istediği anlaşılıyordu. Söz gelişi basında Karadağ ormanları ile ilgili bir işlem olduğu gözleleşmiş. O iş nasıl olmuş? Fedakar ve kahraman ordumuzun İstiklal Savaşı'ndan sonra barışa geçerken büyük bir intizam ve olgunluk gösterdiğini işittik ve göğsümüz kabardı. Ancak ondan sonra beslenme ve barınma bakımından durumun yine aynı şekilde kuvvetli olduğunu kabul edip düşünebilir miyiz? Bu noktada bizi aydınlatmalarını rica ederiz dedi. Rauf Bey'in bu sorusunun ortak bir soru olduğu kendi ifadesinden anlaşılıyor. Rica ederiz diyor. Gerçekten de bu sorunun o güne kadar orduların başında bulunan iki ordu müfettişiyle birlikte hazırlanmış olduğunu hükmetmemek elde değildir. Rauf Bey, adalet teşkilatındaki değişiklik dolayısıyla ortaya çıkan uygulamanın adaleti sağlayabilecek en uygun usul ve şekil olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Milli Eğitim Bakanı'ndan ilk öğretim süresinin kanuna aykırı olarak niçin azaltıldığının açıklanmasını istedi. Rauf Bey, İstanbul Valisi'nin gece manevrasından, İstanbul'un emanet, belediye başkanlığı ile idaresinin halkın haklarına tecavüz olduğundan da söz ettikten sonra, Milli Eğitim Bakanı Vasıf Bey ile basın arasında çıkan bir olaydan ve bu münasebette öğretmenlerden de söz ederek dedi ki, öğretmen ordusunun bu aydın ordunun şu veya bu tarafı tutar ve destekler şekilde yayın yapmaları doğru mudur? Rauf Bey bunun doğru olmadığını söyleyerek konuşmasını şu cümleyle bitirdi. Allah vatanımı, milletimi ve hepimizi korusun. Bu cümlenin alkışlarla karşılanmasından sonra İçişleri Bakanı kürsüye çıktı. Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey daha önce kendisinin görüşmesi gerektiğini ileri sürdü. Vehbi Bey, efendim bu mesele bakanların meclisi sorguya çekmesi şekline girdi dedi. Başkanlık bakanların söz hakkıyla ilgili iç tüzük maddesini hatırlattı. Recep Bey de çok geniş bir gen soru karşısında bulunan bakanların tüzükle sağlanmış olan söz söyleme haklarını kullanmalarına müsaade edilmediği takdirde gerçeklerin açığa çıkmasına yardım edilmemiş olacağını söyledikten sonra yöneltilen sorulardan kendisiyle ilgili bulunanlara birer birer cevap verdi. Konuşması sırasında Rauf Bey'in kürsüye öğüt verircesine bir tavırla çıktığını işaret ederek bu meclis ne tam bir sessizlik içinde hareket etmeye mecbur olan bir okuldur ne de bir bilim akademisidir dedi. Rauf Bey'in kürsüde bugün bile açık konuşmadığını, soruşturma sözünü kullanmadan Feridun Fikri Bey'in 3 bakanlığın bir yıllık çalışmalarıyla ilgili anlamsız, haksız, mantıksız, kanunsuz hükümet dengesini bozucu nitelikteki meclis soruşturması teklifini desteklemiş olduğuna meclis genel kurulunun dikkatini çekti. Feridun Fikri Bey yerinden Recep Bey'in mantıksızlığı sözünü itiraz etti. Bu sözü geriye almasını istedi. Recep Bey, geriye almıyorum efendim, mantıksızdır. Gerçek olduğu gibi ifade edilir dedi. Feridun Fikri Bey'in mantıksız sözünü kabul etmiyorum sözüne Recep Bey cevap verdi. Feridun Fikri Bey dedi, siz daha ağır şeyleri kabul etmeye alışıksınız. Daha ağır şeyler Adalet Bakanı Necati Bey tarafından söylenmiş. Feridun Fikri Bey, Adalet Bakanı sözlerini geri aldılar dedi. Necati Bey yerinden fırlayarak sözlerimi geri almadın dedi. Biraz gürültü oldu. Nihayet başkan rica ederim gürültüyü keselim dedi. Recep Bey açıklamalarına devam ederek birçok kimsede defterler varmış demiştim. Şimdi Rauf Bey'in sözlerine göre hazırlanmış sorulardan 10-15 tanesinin silinmesi fırsatını bulacağız. İşte efendiler dedi. Defterlerin yavaş yavaş ilk sayfaları görünmeye başlıyor. Recep Bey Rauf Bey'in konuşmasında kullandığı taktiğe dikkati çekerek dedi ki Rauf Bey hem bütün bu soruları soruyorlar hem de asla bir sorumluluk töhmeti altında tutmak veya hükümete düşürmek gibi maksat gütmüyorum diyorlar. Bir gen sorunun görüşüldüğü günde millet kürsüsüne çıkan kimse ya lehtedir ya aleyhtedir. Lehte ise hükümetin desteklenmesini ister, aleyhte ise düşürülmesini ister. Bunu açık seçik söylemek gerekir. Yoksa Rauf Bey Efendi'nin sözleri boş anlamsız sözlerden ibaret kalır. Recep Bey'in bu cümlesi Rauf Bey ile aralarında kısa bir tartışmaya yol açtı. Fakat saldırıyorsunuz, siz de sözlerimi kesiyorsunuz gibi karşılıklı sözler söylendi. Sonunda Recep Bey konuşmasına devam ederek dedi ki, saygıdeğer efendiler, bir takım sorular soruyorlar. Ahmet gelmiş midir, kanun uygulanmış mıdır? Böyle bir gen soru görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü hedefsiz olarak sorulacak ve söylenecek sözlerin yeri değildir. Buraya çıkıyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar. Sonunda da söylüyorum, söylüyorum ama bir şey yoktur diyorlar. Böyle olunca söylenenler anlamsız boş sözlerdir ve gayesizdir. Durumun tarifi budur. Recep Bey sözlerine şu yolda devam etti. Çok dikkat ettim. Rauf Bey buraya çıktılar, sırası geldi, icap etti, başka bir tarif yaptılar. Fakat Cumhuriyet kelimesini söylemediler. Sayın arkadaşlar dedi, oyun oynamıyoruz. Büyük bir inkılaptan çıktık, aydınlık bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bütün gerekleri, bütün şartları ve bütün açıklığıyla hedefe giriyoruz. Nedir bu Rauf Bey'deki küskünlük ki sırası gelmiş ve arkadaşlar dolayısıyla fırsat vermişken bu kutsal ismi söylememekte inat edip direnmişlerdir. Fakat dikkate değer bir noktadır ki bu zat İstanbul'da kıyametleri koparmıştır. Elinden gelen her şeyi yaptı. Karşınıza çıktığı zaman da bütün bu yaptıklarından döndü ve yemin ederek dedi ki ben cumhuriyetçiyim, bugün kendisinden şüphe ediyorum. Beni bu şüphenin yanlış olduğunu inandırıyor, kendileri için gerekli buluyorlarsa çıksınlar. Kürsüden veya başka bir yerden söylesinler ki böyle bir şüpheye yer yoktur. Aksi takdirde Rauf Bey'in cumhuriyete olan bağlılığından şüphen vardır, bu şüphen devam edecektir. Gerçek budur. Recep Bey açıklamalarını bitirirken sayın arkadaşlar dedi. Bugüne kadar boğazımıza kadar kan içinde yoğrularak bu davayı, bu kutsal vatanın kesin olarak yükselişini sağlayacak olan bugünkü duruma kadar getirdik. Bugünden sonra yapılacak olan en büyük yanılgı kararsızlıklar, şüpheler ve belirsizliklerdir. Bunların sonunda bizi nereye götüreceğini kimse bilemez. Recep Bey kürsüden inerken başkanlık makamı isteği üzerine kendisini savunmak üzere Rauf Bey'e söz verdi. Rauf Bey, sizin her kararsızlık ve şüpheye düştüğünüz zamanlarda ben yeni baştan yemin etmeye, ant içmeye mecbur muyum dedi. Mecbursun sesleri yükseldi. Rauf Bey bu seslere hayır efendiler, kimsenin kimseden şüphe etmeye hakkı yoktur cümlesiyle cevap verdi. Buna Afyon Karahisar Milletvekili Ali Bey yerinden karşılık verdi. Sen de o vakit bu toprakta oturamazsın. Atalarının, babanın ve dedenin geldiği yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor dedi. Bunun üzerine Rauf Bey kendileriyle görüş ayrılığında bulunduğu noktayı açıklama yolu bir konuşma yaparak dedi ki Millet bizi kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesine dayanan bir rejimin, demokrasi denilen halk rejiminin esaslarını kurmak üzere kendi temsilcileri olarak seçmiştir. Bir takım arkadaşlarımız milletin bu hakkını meclisten alıp şu veya bu makama, meclisi dağıtma, kanunları geri çevirme gibi yetkiler verme düşünce ve eğilimini benimsediler. İşte ben buna karşıyım. Recep Bey bu sözlere cevap verdi ve açıkladı ki Rauf Bey itiraz ettiği zaman daha Teşkilat Esasiye Kanunu ve böyle bir takım hakların kimseye verilmesi veya verilmemesi söz konusu bile değildi. Bu meseleler ancak aylarca sonra ele alındı. Recep Bey, efendiler bu demagojidir dedi. Rauf Bey muhalif oluşunun sebebini iyice anlatabilmek için şöyle bir açıklama yapmayı gerekli gördü. Efendiler, değil halifeci ve sultancı bu makamın haklarını elinden alabilecek olan herhangi bir makamın da karşısındayım dedi. Rauf Bey halifeci ve sultancı olmadığını söylerken Cumhurbaşkanlığı makamına ve Cumhurbaşkanı'na karşı olduğunu da açıklamış ve ilan etmiş oluyordu. Daha önce yeri gelince de belirttiğim üzere Rauf Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti şeklinde ısrar ediyordu. İsmin değişmesine yani Cumhuriyet adını almasına rağmen teşkilatın o niteliğinin korunmasını istiyordu. Niçin? Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı hilafet ve saltanat makamlarının haklarını alabilirmiş. Efendiler, şahsi görüş diye ortaya atılan bu sözler Recep Bey'in dediği gibi boş ve anlamsız sözler değil de nedir? Bu gibi sözler üzerine kurulan mantık demagoji değil de nedir? Bu görüşün ve bu mantığın taşıdığı anlam ve özü Rauf Bey'in bugünkü gayret ve çalışmaları pek güzel göstermektedir. Fakat biz bunu anlamak için bugünlere kadar beklemek gafletinde kalamazdık. Bundan dolayı bizi mazur görsünler. Mecliste yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları. Efendiler, o gündeki en soru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı. Ertesi güne bırakıldı. 8 Kasım günü yapılacak görüşmeleri beklemek üzere biraz da o günlerdeki bazı yayınları gözden geçirelim. Vatan Gazetesi'nin 5 Kasım 1924 tarihli sayısındaki başyazıda hükümeti tenkit edenler ve muhalefette yer alanlar övülmekte, hükümet taraftarları suçlanmaktadır. Başyazar daha ağzını açmayan tenkitçi adaylarına karşı her gün kulaktan kulağa yeni bir saldırgan söz fısıldanıyor. Hükümetçi gruptan olan her kime rastlarsanız o günün gizli günlük emrindeki sözleri olduğu gibi işitirsiniz dedikten sonra sözlerini doğrulamak için bir takım örnekler sayıyor ve körü körüne emre uymayan, gerçeği görüp söylemek isteyen kimseleri daha başlangıçtan susturmak için her vasıtaya başvuruyorlar ve keyfi irade, tabii ve istikrarlı durumun üstünde hakim olma niteliğini korumaya devam edecektir diyor. Efendiler, yazar gizli günlük emir ve keyfi irade deyimleriyle millete neyi haber vermek istiyordu? Gizli günlük emirler veren keyfi iradesine hakim kılan kimdi? Bu gizli kapaklı sözleri kullanan makale yazarı sonunda bize, taraf tutmaksızın bir hakem durumunda her iki tarafı da çağırıp dinlemek, Cumhurbaşkanlığının en nazik ve önemli görevidir öğüdünü veriyor. Bu görevin hemen yapılmasını istiyor ve çünkü yarın pek geç olabilir diye tehdit ediyor. Refet, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların Milli Savunma Komisyonu'na seçilmemiş olmalarından üzüntü duyan aynı cumhuriyetçi yazar, bu defa da ordu komutanlarının ordulara etki yapabilecek bir komisyona seçilmemiş olmalarını doğru bulmuyor. Bu noktada pek sevdiğini anlatmak istediği demokrasi uygun davranıştan bile vazgeçiyor. Bu düşünceleri içine alan cümleleri hep birlikte gözden geçirelim. Siyaset başlığı altında yazılmış yazılar arasında Milli Savunma Komisyonu, Millet Meclisi'nin hemen hemen en az siyasi olan hatta siyasetli çizgisi bulunmayan bir çalışma koludur cümlesi okunur. Yazar bu cümleyle meclise giren ordu müfettişlerinin siyaset ilgisi bulunmayan bir alanda çalışmalarına neden ve niçin meydan verilmedi demek istiyor. Buna şu yolda cevap vermek mümkündür. Milli Savunma Komisyonu'nun siyasi işler ilgisi bulunmayan bir komisyon olduğuna göre oraya sırf siyasi işlerle uğraşmak üzere meclise gelmiş olanları sokmakta sakınca vardı da onun için. Yazar bu cümleden sonra devam ederek diyor ki, burada vatanın namus ve istikrarlığını savunacak orduyu yönetmeye, daha düzenli ve mükemmel bir duruma getirmeye ve gelişmiş bir şekle sokmaya yarayan kanunlar yapılacaktır. Kendilerini politikacılık hırsına kaptırmayıp da yalnız vatanı düşünenlerin, bu görevi ordu ileri gelenleri arasında en muktedir kimselere vermeleri bir vatan borcudur. Bu cümleler üzerinde biraz duracağım. Ordunun yönetimi daha düzenli ve mükemmel bir duruma getirilmesi ve daha da gelişmiş bir şekle sokulması hususu çok önemlidir. Bu hususla görevli bulunan ve uğraşan makam Genelkurmay'dır. Yazarın da dediği gibi bu makamda en seçkin komutanlarımız bulunmaktadır. Ordunun yönetimi, düzenlenmesi ve daha mükemmel bir duruma getirilmesi işlerini üzerine almış bulunan Genelkurmay, gerektikçe bu konularda hükümete tekliflerde bulunur. Genelkurmay'ın hükümet içinde yer alan Milli Savunma Bakanlığı'nın eline boyuna düşünüp tespit ettikleri meseleler, her yıl toplanan Yüksek Askeri Şura tarafından incelenir ve görülür. Yüksek Askeri Şura, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Bahriye ve Ordu Müfettişlerinden oluşur. Yüksek Askeri Şura'nın incelenmesinden geçen ve uygulanması kabul gören hususlardan gerekli bulunanlar hükümete teklif edilir. Bu teklifler içinde uygulanmak üzere kanunlaşması gerekenler varsa işte onlar meclise sunulur. Mecliste usulüne uyularak Milli Savunma Komisyonu'ndan ve ilgisi varsa başka komisyonlardan da geçtikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülür ve kanunlaştırılır. Milli Savunma Komisyonu'ndaki üyelerin askerlikten anlaması gerekir. Fakat yalnız askerlikten anlaması yeterli değildir. Devletin maliyesinden, siyasetinden ve daha birçok şeyden de anlaması gerekmektedir. Yalnız askerlikten anlamak, orduyla ilgili kanun tasarıları hazırlamak için yeterli sayılsaydı, Genelkurmay'ın tespitinden ve Yüksek Askeri Şura'nın da onayından sonra tasarıların ayrıca başka bir komisyonda veya komisyonlarda incelenmelerine gerek kalmazdı. Zira politikayla uğraşan kimseler, askerlikten gelmiş olsalar bile, bütün hayatlarını ilim ve teknikle ve askeri gelişmeleri günü gününe takip uygulamakla geçiren kimselerden daha uzman ve daha yetkili olamazlar. Ordunun yönetimi düzenlenip daha mükemmel bir duruma getirilmesi için pek yerinde görüşleri ve büyük tecrübeleri olduğunu zanneden ve Yüksek Askeri Şura'da kanun gereğince üye bulunan ordu müfettişleri için en uygun çalışma alanı, orduların başındaki ve Yüksek Askeri Şura içindeki yerleriydi. Ciddiyet isteyen ve mevkinin değer ve önemini anlayıp hükümeti, Milli Savunma Bakanlığını, Genelkurmay'ı beğenmeyip onları kendilerinin askerlikle ilgili düşünce ve tasarlarını değerlendirmekten uzak görerek siyasi alanda çalışmayı tercih eden komutanların Milli Savunma Komisyonu'na girmelerini sağlamaya çalışmak, onların hükümetten meclise gelen orduyla ilgili her türlü teklifin sonuçlandırılmasını engellemek ve bunları elde bir koz olarak kullanmak suretiyle hükümeti düşürmek ve Genelkurmay Başkanı'nı değiştirmek gibi kötü heveslerini gerçekleştirme maksadına dayanabilir. Tanin gazetesi başyazarının da bu noktadaki gayesinin başka bir şey olduğunu zannetmek abestir. Gayesinin gerçekleşmemesi yüzünden kaygılı ve üzüntülü olan yazar, eski Atina Cumhuriyeti'nde demokrasinin koyduğu ilkeleri o denli sıkı sıkıya bağlıydılar ki, yönetimle ilgili kolların hiçbirinde bilgi ve uzmanlık bakımından bile bir üstünlük kuralı kabul edememişlerdi. Demokrasideki bu aşırılığa rağmen Atina demokrasisinde generaller bu kuralların dışında tutulmuşlardır, diyor. Halk Partisi'nin demokratlarının dudaklarında olduğunu ve Cumhuriyet'in mutlak hükümet rejiminden farksız bulunduğunu millete anlatmaya çalışan bir kimsenin bu safsatasını daha gazetesinde okunmakta olduğu günlerde iktidar mevkini geçirmek gayretine koyulduğu generallerin demokrasi kurallarının bile dışında tutulabilecekleri görüşünü ileri sürmesi sanırım ki dürüst insanların yapabilecekleri hareketlerden değildir. Efendiler, kin ve ihtiras bir insanın düşüncesini ve vicdanını kararttığı zaman o insan nasıl konuşur buna uyarmak ister misiniz? İşte buyurunuz. Aynı yazarın şu sözlerini dinleyin. Halk Partisi'nin İsmet Paşa, hükümetini memlekete gösterdiği çirkin çehre. Şahsi ihtiraslarının peşinde bu kadar esir olan önderler, milli bir parti kurmak ve milleti temsil etmek iddiasına kalkışamazlar. Geleceğin ümidiyle kaynayıp coşan gençler, taze ve temiz canlarını feda ettiler. Memleketi kurtarmak için. Memleketi kendilerinden ve ihtiraslarından başka bir şey düşünmeyen politikacılar elinde oyuncak etmek için değil. Gerçeğin tam tersini dile getiren bu demagoji ve safsata sahibi yazar, bizim kurduğumuz partiyi, bizim hükümet kurmakla görevlendirdiğimiz İsmet Paşa'nın ve hükümetinin çehresini çirkin görüyor ve gösteriyor. Efendiler, bizim çehremiz her zaman temiz ve aktı. Her zaman da temiz ve ak kalacaktır. Çehresi çirkin, vicdanı çirkinliklerle dolu olanlar, bizim vatanseverce vicdan temizliğiyle ve namusluca davranışlarımızı kendi bayağı ve çirkin ihtirasları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır. Meclisteki Gensoru görüşmelerinin son günü. Efendiler, 8 Kasım günü mecliste Gensoru görüşmelerine devam edildi. Feridun Fikri Bey'in meclis soruşturmasının kabulüyle ilgili konuşması birçok konuşmacının sözleriyle karışarak hal uzadı. Ondan sonra Yunus Nadi Bey kürsüye çıkarak efendiler dedi. Memleketin rejimi söz konusudur. Cumhuriyet rejimi söz konusudur. Her şeyden önce bu meseleyi görüşmek lazımdır. Yunus Nadi Bey, Yavuz Bey'in bir gün önceki sözleri üzerinde durarak milli hakimiyet mi, cumhuriyetin gelişmesinden mi doğmuştur? Yoksa cumhuriyet ve milli hakimiyetin gelişmesinin sonucudur şeklinde bir nazariyenin tartışılmasının yersiz olduğunu açıkladı. Rauf Bey'in değil halifenin, saltanatın bu makamın haklarını elinden alabilecek olan herhangi bir makamın aleyhindeyim şeklindeki sözlerini Yunus Nadi Bey şöyle yorumladı. Rauf Bey'e göre bu makamın hakları vardır, ifade açıktır, saklı hakları vardır. Sakın kimse almasın, günün birinde belki lazım olacaktır. Halbuki teşkilat-ı esasiye kanunu çıkmıştır. Bütün makamlar tespit edilmiştir. Bütün durumlar kanunda yerini almış belirtilmiştir. Ama hala efsaneden, safsatadan söz ediyor. Bundan sonra Yunus Nadi Bey şunları söyledi. Cumhuriyeti beğenmeyen kimseler vardır. Açıkça söyleyemediklerini düşüncelerinde besleyen yaratıklar vardır ve bunlar içimizdedirler. Öyle adamların kafası ezilir efendiler. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadaşlarının gösteri yaparcasına davranışlarından, müfettiş paşaların istifalarından ve meclisin içinde oyun oynanılmayacağından söz ettikten sonra dedi ki, Özel ve gizli tertiplerle bazı maksatları gerçekleştirebiliriz kuruntusuna kapılarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin köşesinde oturarak bu türlü şeyleri yapmak saygısızlıktır. Kabul edemeyiz efendim. Yunus Nadi Bey, Refet Paşa'ya ilişerek şunları söyledi. Yüksek malumunuz olduğu üzere Refet Paşa Hazretleri 6-7 ay önce basında yer alan gösterişli ve yersiz bazı açıklama ve demeçlerle milletvekilliğinden istifa etmişlerdir. Garip bir olaydır.